Değer yaratmanın formülü. Tasarım odaklı düşünme.
Merhaba, ben Mete Yurtsever. Değer yaratmanın formülü podcast'inin ev sahibiyim. Bugün yine solo bir bölümde karşınızdayım. Toplulukların gücünden bahsetmek istiyorum. İnsanlar sosyal varlıklar, bir arada olmaya, bir gruba ait olmaya önem veriyoruz. Çok bilimsel bir yaklaşım sunmak değil amacım tabii burada. Konunun uzmanı da değilim ama bunun davranışlarımız üzerinde ne kadar etkili olduğunu ispatla gerek yok sanırım. Markaları da bu bağlamda değerlendirebiliriz aslında diye düşünüyorum. Onlar da kendi topluluklarını oluşturmaya, bir kimlik vermeye çalışıyorlar. Biliyorsunuz pazarlamacının elindeki en önemli güç aslında reklam değil. Bu ağızdan ağıza pazarlama, word of mouth dediğimiz iletişim. Yine biliyoruz ki arkadaş tavsiyesi satın alma kararında en önemli faktörlerden bir tanesi. Hatta bırakın bir arkadaşı, hiç tanımadığınız birinin e-ticaret sitesinde yazdığı bir yorum bile bizim kararımızı, satın alma kararımızı etkiliyor. Markanın söylediğine değil, hiç tanımadığımız ama bir çıkar ilişkisi içinde olmadığını düşündüğümüz bir kişinin görüşüne daha fazla değer veriyoruz. Markalar da bunu bazen işte bu influencer denilen kişiler, ünlüler, bazen de tüketicilerden marka elçileri belirleyerek kitlelere etki etmeye çalışıyorlar. Yani işin sosyal boyutu çok önemli. Konuya ticari taraftan girdik ama hayatın genelinde de sosyal bir destek bulma ve kendini ifade etmek imkanı çok önemli. Sosyal medya aslında tam da bu ihtiyacı karşılamaya çalışıyor belki. İnsanlar başlangıçta Facebook'la okul arkadaşlarıyla bir araya geldiler. 15-20 yıl sonra tekrar bir grup oluşturdular. Twitter'da böyle gruplar yok belki ama takipleştiğimiz insanlar var. Pandemi sosyalleşme ihtiyacında da bize zirve yaptırdı tabii. Önceden de sosyalleşme amacı bile değilse de insanların arasında karışık işe gidiyorduk. Ofiste veya bir iş yerinde çalışıyorduk. Ama eve kapanınca veya kısıtlanınca baktık ki yine çalışabiliyoruz ama karşılanmayan büyük bir ihtiyaç var. O da sosyalleşme. İşte o ara Clubhouse çıktı. Yani evet, herkese giriş hakkı vermemeleri veya işte Android'de çalışmaması gibi hasetle karışık, özendirici faktörler de vardı ama sosyal medyanın önüne geçer gibi oldu. Oradaki o iletişim. Çünkü Twitter ve Facebook'ta ne de olsa bir sınırsızlık hissi var ama Clubhouse'da bir odaya giriyor gibisiniz. Sadece içerikleri duyabiliyor ve sesinizi duyurabiliyorsunuz. Sadece o an orada olmanın verdiği bir haz var. Tekrar yok. İşte o yüzden de biraz sansürsüz. Ama Clubhouse'da saman alevi gibi parladı ve söndü. Hatta şimdi işte Twitter Spaces ve LinkedIn Audio Rooms adıyla uygulamalarını devreye soktu. Ama onlar da girinceye kadar o dalga söndü diye düşünüyorum. İnsanları bir konu etrafında bir araya getirmesi, bir sınır çizmesi güzel. Ama bence temel problem orada odada kimlerle birlikte bulunduğunuzu bilmemeniz. Yani içinde bulunduğunuz topluluğu tanımıyorsanız kime ne kadar güveneceğinizi bilemezsiniz. Diğer büyük problem de oradaki konuşmanın iyi yönetilememesi. Yani ya insanların katılımına imkan vermemeleri ya da yersiz konuşanların tekrarlarının önlenememesi. Sadece 5 kişi konuşup geri kalanlar dinleyecekse bunu öyle bir ortamda yapmanın da gereği yok. O bir konferans ya da webinar oluyor. İnsanlar dolayısıyla toplu olarak bir yere gelmekten gerekli faydayı görmüyorlar. O yüzden de popülaritesi azalıyor. Bu LinkedIn'in de yeni açtığı bu sesli odaların özelliğini nasıl gideceğini de merak ediyorum ama söylediğim nedenlerden pek ümitli değilim. Tabii bunlar birer canlı etkinlik olarak adlandırmaya daha uygun. Bir topluluk bundan çok daha fazlası aslında. Son yıllarda yurt dışında böyle birçok oluşum gözleyebiliyoruz. İşte çeşitli konular etrafında gruplar oluşturuyorlar. Bunlar bir bilgisayar oyunu hakkında veya kült bir film hakkında ya da koleksiyonerler arasında olabiliyor. Yani say say bitmez işte belli bir cins köpek sahipleri, belli bir marka araba veya motor sahipleri üzerine de kulüpler var. Bu insanlar ortak tutkuları hakkında bilgi paylaşıyorlar, birbirlerine yol gösteriyorlar ve tabii eğleniyorlar. Ülkemizde maalesef etrafımıza baktığınızda pek bunu göremiyoruz. Pek az insan kendi tutkusu hakkında bir yazı veya video paylaşıyor. Bizde bir araya gelmek sofralarda oluyor galiba. Sohbeti seviyoruz ama ortak tutkular da değil, daha çok yaşamlar üzerine belki. Halbuki insanın çevresinden çıkması, yeni kafa dengi insanlarla tanışması gelişim için çok değerli. Hatta bu insanların çok yakın arkadaş olması çoğu zaman bir dezavantaj oluyor. Çok yakın arkadaşlar bizi bazen üzmemek için yanlış yönlendirebiliyor. Bizim sıkıntı çekmememizi veya risk almamamızı, hatta değişmemizi istiyorlar belki. Çoğunlukla iyi niyetli ama kötü niyetler de olabilir. Hiç duymuyor değiliz yani. Yakın arkadaşlar dedim ama akrabaları da bunun içine koymak lazım. Akrabalar hiçbir zaman objektif yaklaşamıyorlar birbirlerine. Çok fazla bagajımız var. Çok fazla kabulümüz var. Yine konudan uzaklaştım. Yani demek istediğim ortak ilgileri ve amaçları olan kafa dengi insanlar bir araya geldiğinde gerçekten güzel bir dayanışma ve üretim ortaya çıkabiliyor. Bu kafa dengi sözcüğü bence çok kilit bir söz. Bu topluluk oluşturma işinde de benim takip ettiğim birkaç kişi var. İşte Pat Flynn ki podcast'te de beni bulaştıran insanların başında gelir kendisi. Stu McLaren var, bir eğitimci. Richard Millington adında bir yazar var, yeni keşiflerimden. Bunlar bir takım paylaşımlarda bulunuyorlar, yol gösteriyorlar. Kendileri de bu işi zaten profesyonel olarak yapıyorlar. Örneğin Pat'in bahsettiği üç tip topluluk var. Bunların bir tanesi destek toplulukları. Burada akran desteği diyebileceğimiz bir grup olabilir. Aynı Derya gibi. Bunu da daha detaylı anlatacağım birazdan. Network grupları olabilir. Örneğin yaratıcı işler yapan freelancerların işte ortak işler yaptıkları veya müşteri buldukları gruplar olabilir. Veya teknik destek grupları olabilir. Bir programı kullanan kişiler birbirlerine teknik alanda destek olabilirler. Veya bir boya üreticisinin ustalar için kurduğu toplulukta bu kapsama girebilir aslında. Bir diğer amaç öğrenme olabilir. Burada da çok sayıda eğitimcinin kursları için böyle gruplar oluşturduklarını görüyoruz. Kişiler birlikte çalışmalar yapıyorlar veya öğrendiklerini ne şekilde kullandıklarını, başarılarını, deneyimlerini paylaşıyorlar bu cohort based dedikleri kurslarda. Bir diğer amaç ise ortak ilgi alanları olabilir. Yani işte örneğin küçük çocuklar olan ebeveynler veya özel ihtiyacı olan çocukların ebeveynleri de olabilir. Ya da işte koleksiyonerlerin değiş tokuş yaptıkları kulüpler de olabilir. Benim de topluluk kurma amacım aslında bu kafa dengi insanların bir araya gelip birbirlerinin gelişimine destek olmaları için bir ortam sunmaktı. Topluluk olmak bunu sosyal medyada yapmaktan farklılaştırıyor. Çünkü işte dediğim gibi güvenli ve tanıdık bir alan yaratıyor. İnsanları tanıdıkça kimden nasıl bir yardım alacağınızı ve kime bir yardımınız olabileceğini fark edebiliyorsunuz. Etki alanınızı arttırabiliyorsunuz. Çünkü daha çok kişiye daha derin bir etki yapma imkanı elde ediyorsunuz. Ve bence asıl bonus normalde karşılaşmayacağınız kişilerden farklı bakış açıları ediniyor. İlgi alanları keşfediyorsunuz. Bir eğitimci, bir mimarla, bir mühendis, felsefe mezunu ile kolay kolay bir araya gelemiyor ama bu topluluklarda mümkün olabiliyor. Derya'ya gelirsek şimdi 4 ayı geride bıraktık. Kendi açımdan nasıl gittiğinden ve başlangıçtaki hedeflerimle, düşüncelerimle nasıl bir fark var ondan bahsedeyim. Bu meteyursever.com'da Derya sekmesinde topluluğu tanıttığım bir bölüm vardı. Orada şöyle demiştim, içeride neler olmasını planlıyorum demiştim. Bir işte bu Circle.so platformu, bu topluluğa özel bir paylaşım platformu. Bu var, evet bunu yaptık. Burada işte konulara göre ayrılmış kanallarda tartışma alanları var. Üyelerin paylaşımları burada yer alabiliyor. Üyelerin kendilerini tanıtabilecekleri, networking yapabilecekleri, mesajlaşabilecekleri bir alan var. Burada çok mesafe kat edemedik ama bu seferler dediğimiz işte kişisel gelişimimize katkı sunacak ve üyelerin birbirinden güç ve destek alacağı bir takım seferler düzenlemek. Bunlar işte challenge dedikleri zorluklar bir çeşit. Ona işte sefer adını verdik konseptimize kendi terminolojimiz içerisinde. Ya, hoşuma giden şeylerden bir tanesi de bu gerçekten. Aslında benim böyle biraz şakayla karışık yani bir oyunsal bir şekilde ortaya koyduğum bu lügat çok kabullenildi diye düşünüyorum. Hepimiz bunu kullanıyoruz buradaki ifadeleri veya sözleri. Bu seferleri dediğim gibi ilkini bir işte kullandığımız uygulamaları bize fayda sağlayan uygulamaları paylaşmak, yeni bir şey denemek adına bir şeyimiz olmuştu. Nispeten zayıf bir neyse, katılım oldu diyebilirim ama eminim faydasını görenler de olmuştur. Veya şimdi bugünlerde bir işte koşu üzerine, koşmak üzerine bir oluşum bir araya geliyor diyebiliriz. Bunun dışında üyelerin birbirinden görüş ve geri bildirim alabilmesi için oluşturulmuş ortamlar var. Bu da yine belki çok fazla kullanılmıyor ilk etapta ama bu imkanlar var. Bir de bir WhatsApp grubumuz var. Bu da işte yine o zaman da söylediğim gibi sadece benim paylaşım yapabildiğim ve diğer moderatör arkadaşların da talebiyle orada paylaşımlar yapabildiğimiz, kimsenin paylaşım yapamadığı bir grup aslında bu. Bunun da en büyük faydası tabii ki insanların zamanından çalmaması. Oranın sadece gerekli duyuların olduğu bir yer haline gelmesi. Burada da mesela kullanımı biraz daha kolaylaştırmak için yine aldığımız geri bildirimlerle haftalık o hafta toplulukta neler olacak, hangi toplantılarımız var, ne tür buluşmalar var. Bunları paylaştığımız, oradaki linkleri paylaştığımız bir alan haline geldi. O anlamda da bence pratik bir başvuru aracı oldu WhatsApp bizim için. Çok temel varsayımlarından bir tanesi bu akıl danışma gruplarının, yani adaların, bu mastermind grupların çok çekici bir faktör olacağını düşünüyordum. Bu tam manasıyla öyle olmadı belki. Çünkü onun da sebebini şöyle anladım. Bu bahsettiğimiz topluluğu oluşturan üyeler farklı profillerde olabildiği için, yani burası bir sırf mimarların olduğu bir topluluk değil veya işte sırf öğretmenlerin, sırf koçların, sırf pazarlamacıların olduğu bir yer değil. Buradaki bu aslında farklılık aynı alanda çalışan, aynı dertlere, birebir aynı dertlere sahip olan insanların sayısını azalttı. Buradaki tek yakaladığımız aslında damar koçlardı diyebiliriz. Koçluk grubu buna yakın bir düzende aslında çalışıyor, bir araya geliyor ve birbirlerine paylaşıyorlar. Neydi bu? Buradaki amaç işte insanların, ortak dertlere sahip olan insanların birbirlerinin o sorunlarını nasıl çözdüklerini tartıştıkları, birbirine akıl verdikleri bir gruptu, belli bir formatı vardı. Daha detaylı bilgiye oradan ulaşabilirsiniz yine siteden. Bu tam manasıyla aslında çalışmıyor ama şöyle bir şey oldu. Konu bazlı, yani ilgi konusu bazlı bu oluşumları bir araya getirdik. Onlara da Körfez adını verdik. Orada da işte adadan biraz daha farklı, adanın belli bir mahremiyeti var ve ayrı bir şekilde ayrı bir grup, sürekli aynı kişiler bir araya gelip toplanırken Körfezler'de daha herkese açık, deryaya açık bunlar yapılar ve burada da belli ilgi gruplarında insanlar ayda bir araya gelip çeşitli paylaşımlar yapıyorlar. Hatta birbirlerine bir takım sorumluluklar alıyorlar, görevler alıyorlar bunları paylaşmak için. Ne bileyim işte yatırım körfezi var. Yatırım körfezinde birisi kalkıp işte belli bir uygulamayı anlatıyor. Bir finans alanında kullanılan, yurt dışında hisse almak için işte atıyorum ne yapılacak gibi bir takım birbirlerine destekler oluyorlar. Veya işte bir ebeveynlik körfezimiz var. Orada da yine çocuklarımızın dertlerinden biraz bahsediyoruz. Bir uzmanımız var tabii ki, bir aile danışmanı uzmanı. O da bize çeşitli konularda, belirlediğimiz konularda bilgiler veriyor. O konularda bizi tartıştırıyor. İşte ödev bir konu olabilir veya elektronik cihazların kullanımı bir ayrı bir konu. Önümüzdeki haftada konuşacağımız konu aslında ödül ve ceza konusu. Bir de buna benzer dediğim gibi seyahat körfezimiz var. Orada da çeşitli destinasyonlarda paylaşımlar yapıyoruz, anlatımlar yapıyoruz. Onun dışında dediğim gibi koşuk grubumuz var. Orası biraz daha ada hüviyetinde ama daha yine herkese açık bir yer. Herkesin gelip katılabildiği bir yer. Bunun dışında da yalın anlayışı konuştuğumuz bir yalın körfezimiz var. Burada da konunun uzmanları bunun hem çalışma hayatını hem özel hayatı yansımalarını konuşuyorlar. Bir de girişimcilik körfezimiz var. Burada da yine çeşitli girişimi olan arkadaşlar kendi deneyimlerini paylaşıyorlar veya yeni bir girişim hazırlığında olan arkadaşlara fikirleriyle destek oluyorlar. Bunların sayısı tabii ki aslında artabilir veya azalabilir. Yani belli gruplar belli bir süre sonra belki buluşmayı bırakabilirler ama yeni gruplar da oluşabilir. Bunların da yönetiminden, idaresinden ve tekrar bir araya gelmelerinden, düzenli olarak bir araya gelmelerinden sorumlu gönüllü arkadaşlar oldu. Onlar da bu grupların moderatörlüğünü yapıyorlar ve gündemleri belirleme konusunda öncülük yapıyorlar. Bunun dışında yine üyelere özel ayda en az 2 defa toplu etkinlikler düzenlemeyi planlamıştık. Bunları da aslında yapıyoruz. Uzmanlarla söyleşiler, işte geçmişte podcast konusunda Uras Kaspar'ı ağırlamıştık. Yine sosyal medya tarafında da Gamze Nurluoğlu'yu ağırlamıştık. Burada ilgilendiğimiz konularla ilgili konunun uzmanlarını çağırıp onlarla sohbetler yapıyoruz. Bu kapsamda podcast'e davet ettiğim konuklarla soru-cevap toplantısı yapma fikrimiz de var. Bunu da ileride herhalde devreye alacağız. Yine bunların dışında düzenlediğimiz birbirimizi tanıma amaçlı bazı şeylerimizde, buluşmalarımız da oldu. Yakın dönemde başlattığımız bir seri toplantıda yine biraz daha kendimizi tanımak konusunda ve kendimize hedefler belirlemek konusunda yapacağımız toplantılar. Bunların da ilkini Candan Hoca ile yaptık. Candan Şebe ile beraber. Ve devamı da gelecek. Aslında bu yayın olduğu zaman da bir önceki akşam 2021 değerlendirmesi, muhasebesi ve 2022 planlarımızı masaya yatırdığımız bir toplantı yapacağız. Burada da Year Compass adlı formu kullanmıştık. Orada da hem toplu paylaşımlar yapacağız hem de odaları ayrılıp kendi hedeflerimiz üzerinden arkadaşlarımızın, üyelerimizin fikirlerine başvuracağız. Böyle bir olgunlaştırma toplantısı yapmış olacağız. Bunun yanı sıra tabii ki kitap kulübümüz devam ediyor. Orası Derya'nın dışı açılan yüzü aslında kitap kulübüne. Herkes sadece kayıt olarak giriş yapabiliyor. Dışarıdan da yani kişiler katılabiliyor. Ve burada da disiplinli bir şekilde her ayın son çarşambası toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. Burada da güzel bir paylaşım ve toplu öğrenme süreci oluyor bizim için. Açıkçası toparlarsak ben topluluğun şu andaki durumundan gayet memnunum. Sanıyorum üyeler de büyük bir çoğunluğu bundan memnun. Güzel bir ortam, iklim yarattığımızı düşünüyorum. Bir parça daha tabii insanların yani bir her yerde olduğu gibi bir kısım üyeler çok daha aktifler. Bazıları biraz daha gizli şekilde bizi takip ediyorlar diye düşünüyorum. Orada da şöyle bir aslında yeni dönemde şöyle bir niyetim var. Şeye benzetiyorum bunu. Bir spor salonuna üye olursunuz. Ve orada işte ilk başta bir hevesle başlarsınız. Fakat işte belli sebeplerden onu sürdürmeniz kolay olmaz. Sonra işte bir sene sonra da kulüp sizi arar ve derler ki Mete Bey nasılsınız? Üyeliğiniz bitiyor. Onu yenileyelim mi? Şimdi ilk 3 kere gitmişsiniz koca sene. Bütün bir sene sizi aramamışlar, sormamışlar. Ondan sonra da tam üyelik yenileme döneminde sizi arıyorlar. Bu hep beni çok irite etmiştir. Yani bu bir tabii ki gerçek, birebir gerçek bir örnek değil ama hani bununla hepimiz tabii ki karşılaşıyoruz. Dolayısıyla ben de hep bu gerginliği de aslında hissediyorum. İnsanları zorlamalı mıyım? Herkesin tabii ki kendi özel hayatı var, iş hayatı var. Bunlar belli dönemlerde krizler olabiliyor, sıkıntılar olabiliyor, sağlık problemleri olabiliyor evlerden olarak ama oluyor yani. Dolayısıyla çok da fazla baskı kurmamaya çalışıyordum ama bir yandan da diyorum ki artık bu kadar da kibar olmak da doğru değil. Yani benim yaptığım iş için, benim amacım için doğru değil. Dolayısıyla no more Mr. Nice Guy. Yani bir şekilde insanları bir parça daha o konfor alanından onları çıkarmak için zorlamayı düşünüyorum. Çünkü hakikaten herkes, yani çoğu insanın buna ihtiyacı var. Bir şekilde insanlardan birebir bir şey talep etmeniz iyi oluyor. Bunu da denediğim zamanlarda da zaten çok iyi sonuçlar aldığımı da görüyorum. Ya neden şöyle bir şey yapmıyorsun, neden böyle bir şey yapmıyorsun dediğim zaman insanların da inisiyatif aldıklarını aslında gördüm. Ama sadece bunu daha çok söylemek gerekiyor belki de. Ve gelelim son haberimize. 17 Ocak'ta sadece 7 gün için tekrar Derya kapılarını açacak üyelik için. Ve sonra yine bir 4 ay kadar daha yeni üye almayacağız. Bu girişlerin bir arada olması aslında, bunu böyle devre devre yapmak bence uyumu çok kolaylaştırıyor. Hem içeridekiler için yeni devrenin aynı anda katılması güzel bir beklenti yaratıyor. Katılanlar açısından da ortada sadece kendinizin yeni olmadığını bilmek ve yabancılık çekmemek açısından güzel. Dolayısıyla beni daha yakından takip ederseniz bugünlerde özellikle LinkedIn'den yaptığım duyurulardan ne şekilde kayıt olabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Bu arada bir iki LinkedIn canlı yayını yapmayı da planlıyorum. Sorulara yanıt vermek için böyle bir özellik açıldı benim profilim içinde. Dolayısıyla bunu da bir denemek istiyorum. Ve umarım orada veya Derya'da sizinle de bir araya geliriz, görüşürüz, birlikte oluruz. Çok teşekkürler.
Bu podcast'te tasarım odaklı düşünme çerçevesinde hem yurt içinden hem yurt dışından kimi zaman davranış psikolojisi üzerine bir akademisyeni, kimi zaman bir tasarımcıyı, kimi zaman bir iş insanını, kimi zaman da değişim veya inovasyon üzerinde firmalara destek veren bir danışmanı ağırlıyorum. Amacım Türkiye'de bu konulara farkındalık oluşturmak. Buraya kadar dinlediğinize göre sizin de bu konulara ilgi duyduğunuzu anlıyorum. Sizden ricam, güzel bir esnaf geleneğini devam ettirelim. Bu podcast'ten memnuniyetinizi arkadaşlarınıza, eleştiri ve önerilerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Sanıyorum bunu en kolay LinkedIn üzerinden yapabilirsiniz. Beni ve Değer Yaratmanın Formülü sayfasını bağlantılarınıza eklerseniz çok memnun olurum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşça kalın.